Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Judy Hohn'un Stop Self-Sabotage adlı kitabı. Kişinin kendi hedeflerini baltalayan, tekrar eden düşünce ve davranış döngülerini ele alan, uygulama odaklı bir psikoloji ve kişisel gelişim çalışmasıdır. Klinik ve adli nöropsikolog olan Ho, konuyu yalnızca irade eksikliği ya da kötü alışkanlıklar olarak görmez. Bunun yerine, tetikleyiciler, olaylara verilen yorumlar, duygular ve ardından gelen davranışlar arasındaki bağlantıyı inceler. Kitabın amacı, okurun neden sürekli ertelediğini, olumlu bir fırsattan geri çekildiğini, ilişkilerinde aynı zorlukları ürettiğini ya da kendi başarısını küçümsediğini fark etmesine yardım etmektir. Hoh! Terapi alanında kullanılan stratejileri öz değerlendirmeler ve somut egzersizlerle birleştiren 6 aşamalı bir çerçeve sunar. Ana soru basittir ama uygulaması zordur. İnsan kendi yararına olduğunu bildiği şeyleri neden yapmaz? Kitap, bu soruya suçlayıcı değil, gözleme ve davranış değişikliğine dayanan bir yanıt arar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, kendini sabote etmeyi tek bir kusur değil. Tekrar eden bir davranış döngüsü olarak görmek, kitabın temel katkısı, kendini sabote etmeyi, kişinin karakterindeki kalıcı bir bozukluk gibi tanımlamamasıdır. Hoh'a göre asıl mesele, zaman zaman herkesin yaptığı hatalardan çok, aynı tür engelleyici tepkilerin düzenli biçimde ortaya çıkmasıdır. Örneğin bir iş teslimini sürekli son ana bırakmak, ilişki iyi giderken sebepsiz biçimde uzaklaşmak ya da bir başarıdan sonra yeni bir adım atmaktan kaçınmak. Birbirinden kopuk olaylar olmayabilir. Bunlar kısa vadede kaygıyı azaltan, fakat uzun vadede kişinin hedeflerine zarar veren bir düzenin parçaları olabilir. Bu yaklaşım önemlidir çünkü yalnızca sonuca odaklanmak, örneğin ertelemeyi tembellik diye etiketlemek, davranışı sürdüren nedeni gözden kaçırır. Kişi zor bir göreve başladığında yetersiz kalmaktan korkuyor olabilir. Bu yüzden dikkatini sosyal medyaya yöneltir.
O an rahatlama sağlar, ancak süre daraldıkça stres ve öz eleştiri büyür.
Kitap, okuru bu döngüyü ahlaki bir başarısızlık gibi değerlendirmek yerine gözlenebilir halkalara ayırmaya çağırır.
Böylece müdahale yalnızca sonuçta değil, tetikleyici ortaya çıktığı anda, düşüncenin yorumlanışında ve davranış seçeneğinde yapılabilir.
Bu bakış, değişimin soyut bir karardan değil, tekrar eden örüntünün doğru biçimde saptanmasından başlaması gerektiğini vurgular. İkinci olarak, olay, yorum. Duygu ve davranış zincirinde tetikleyiciyi ayırt etmek, Hohn'un çerçevesinde bir olayın kendisiyle kişinin o olaya yüklediği anlam aynı şey değildir. Kendini sabotajın anlaşılmasında bu ayrım merkezi bir rol oynar. Bir eleştiri almak, bir mesajın geç cevaplanması ya da işte zor bir görev verilmesi dışsal olaydır. Buna karşılık, eleştirinin kişinin değersiz olduğunu kanıtladığına inanmak, geç cevap veren birinin artık ilgilenmediğini düşünmek ya da zor görevi kesin başarısızlık işareti saymak yorumdur. Bu yorumlar kaygı, utanç, öfke ya da umutsuzluk gibi duyguları tetikleyebilir. Ardından kaçınma, erteleme, tartışma çıkarma, aşırı yeme veya fırsattan vazgeçme gibi davranışlar gelebilir. Kitap, bu zinciri görünür, kılmanın neden önemli olduğunu açıklar. İnsan çoğu zaman davranışını doğrudan olayın zorunlu sonucu gibi anlatır. Oysa aradaki yorum fark edildiğinde alternatif bir tepki için alan açılır. Bu, her olumsuz düşüncenin iyimser bir cümleyle değiştirilmesi demek değildir. Daha çok, düşüncenin kanıtını, başka olası açıklamaları ve kişinin uzun vadeli amacıyla uyumunu incelemektir. Okurun tetikleyicilerini önceden belirlemesi de bu nedenle işlevseldir. Zor an geldiğinde sıfırdan karar vermek yerine hangi düşünceye kapılabileceğini ve hangi küçük davranışı seçeceğini önceden planlayabilir. Üçüncü olarak, altı çarpıtılmış düşünce biçimini fark etmek ve otomatik yargıları sınamak. Kitap, kendini sabote eden davranışlardan önce sıkça görülen altı düşünce biçimine dikkat çeker. Aşırı genelleme ve felaketleştirme, tek bir olumsuz olaydan geniş ve ağır sonuçlar çıkarmaktır.
Bir hata, kişinin bütün kariyerinin biteceğine dair bir kanıta dönüşebilir. Meli malı düşüncesi, kişinin kendisine ya da çevresine katı kurallar koymasıdır.
Yapamadığında ise suçluluk ve sert öz eleştiri artar. Siyah-beyaz düşünme, ara tonları reddeder. Bir performansı ya kusursuz ya da tamamen başarısız sayar. Zihin okuma, başkalarının niyetini doğrulamadan bildiğini varsaymaktır.
Olumluyu küçümseme, başarıları şans, tesadüf ya da düşük standartlarla açıklayarak kişinin yeterlilik duygusunu aşındırır. Kişiselleştirme ise olayları gereğinden fazla kendine bağlama ve başkalarıyla karşılaştırarak eksik kalındığı sonucuna varma eğilimidir. Onun yaklaşımında bu kavramlar yalnızca etiket değildir. Amaç, otomatik düşünceyi yakalayıp davranış üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Örneğin, bir görüşmeden sonra zihin okuma yapan kişi yeni bir başvuru göndermekten kaçınabilir. Düşüncenin kesin bilgi değil, yorum olduğunu görmek, kaçınmayı zorunlu olmaktan çıkarır. Kitabın pratik değeri, okura düşüncelerini yok etmeyi değil, onları sorgulanabilir ve değiştirilebilir zihinsel alışkanlıklar olarak ele almayı öğretmesidir. Dördüncü olarak hedefleri kişisel değerlerle eşleştirmek, dış baskıyla kurulan amaçlardan ayrılmak, stop self-sabotage, motivasyonu yalnızca daha fazla disiplin üretme meselesi olarak ele almaz. Ho, hedeflerin kişinin temel değerleriyle uyumunun incelenmesini önerir. Değerler, tek seferlik sonuçlardan farklı olarak kişinin nasıl yaşamak ve karar vermek istediğine ilişkin daha kalıcı yönlerdir. Özgünlük, güven, hayal gücü ya da etki sahibi olmak gibi değerler bir kararın kişiye neden anlamlı geldiğini açıklayabilir. Bu ayrım özellikle başkalarının beklentileriyle belirlenmiş hedeflerde önem kazanır. Kişi toplumun, ailenin ya da iş çevresinin uygun gördüğü bir hedef için çaba gösterirken sürekli direnç yaşıyorsa sorun her zaman irade olmayabilir. Hedef kişinin öncelikleriyle yeterince örtüşmüyor olabilir. Kitap, İki seçenek arasında kalındığında hangi seçeneğin en önemli değerleri daha çok desteklediğini sormayı önerir. Bu yöntem, karar sonrasında duyulan pişmanlığı azaltmaya ve davranışa daha tutarlı bir yön vermeye yardımcı olabilir. Ancak değer odaklılık, her zor kararın kolaylaşacağı anlamına gelmez. Bazen değerler birbiriyle çatışır, örneğin güvenlik ile bağımsızlık arasında gerilim doğabilir. Hun'un yaklaşımının gücü, bu gerilimi gizlemek yerine görünür kılmasıdır. Böylece kişi sadece anlık rahatlık sağlayan seçeneği değil, uzun vadede kim olmak istediğiyle daha uyumlu seçeneği değerlendirebilir. Son olarak, iradeye güvenmek yerine engeller için önceden somut davranış planları kurmak, kitap, iradeyi sınırsız ve her durumda erişilebilir bir güç gibi sunmaz. Kendini sabotajla mücadelede çevresel düzenleme, küçük adımlar ve önceden hazırlanmış planların gerekli olduğunu vurgular. Özellikle stresli anda problem çözmek zordur. Kişi, bir engelle karşılaştığında hayal kırıklığı ya da kaygı yükselir, bu da eski kaçınma alışkanlığına dönmeyi kolaylaştırır. Bu nedenle o, muhtemel engelleri hedefe başlamadan önce düşünmeyi ve her biri için belirli bir karşılık oluşturmayı önerir. Erteleme eğilimi olan bir kişi için belirsiz biçimde daha çok çalışacağım demek yeterli değildir. Bunun yerine belirli bir saatte kısa süreli zamanlayıcı kurmak ve zamanlayıcı bitene kadar yalnızca görev üzerinde kalmak gibi net bir uygulama seçilebilir. Planın davranış düzeyinde açık olması, karar yükünü azaltır. Ayrıca küçük başlangıçlar, kişinin görevi gözünde büyütmesini sınırlayabilir. Bu yaklaşım, mükemmel motivasyonun gelmesini beklemeyi de sorgular. Davranış bazen motivasyondan önce gelir, kişi küçük ve tekrarlanabilir bir eylemle ilerledikçe yeterlilik algısı güçlenebilir. Yine de kitap hızlı bir çözüm vaat etmez. Egzersizlerin dürüst öz gözlem, zaman ve tekrar gerektirdiği açıktır. Ayırt edici tarafı, okura sadece ne düşünmesi gerektiğini değil, zorlandığı anda tam olarak ne yapacağını tasarlatmasıdır. Sonuç olarak, stop self-sabotage, aynı sorunların farklı biçimlerde tekrarlandığını fark eden, ancak bu tekrarın nasıl kırılacağını netleştiremeyen okurlar için özellikle uygundur. Sürekli erteleme, fırsatlardan geri çekilme, sert öz eleştiri, ilişki içinde gereksiz kaçınma ya da başarıyı değersizleştirme gibi örüntüler yaşayanlar. Kitapta kullanışlı bir değerlendirme çerçevesi bulabilir. Psikoloji alanına akademik düzeyde aşina olmak gerekmez. Çünkü HO kavramları günlük davranışlarla ilişkilendirir. Buna karşılık, kitap sadece okunup geçilecek ilham verici bir metin değildir. Öz değerlendirmeler, düşünce biçimlerini kaydetme ve davranış için ayrıntılı plan kurma isteği gerektirir. Bu nedenle uygulama yapmaya hazır okur için daha fazla değer taşır. Benzer kişisel gelişim kitaplarından ayrıldığı nokta, sert irade çağrıları ya da yalnızca olumlu düşünme önerileriyle yetinmemesidir. Klinik psikolojiye dayanan düşünce, duygu ve davranış bağlantısını
değerler üzerinden motivasyon incelemesiyle bir araya getirir. Altı düşünce örüntüsünün açık biçimde sınıflandırılması, okurun dağınık görünen sorunlarını daha anlaşılır hale getirir. Engeller karşısında önceden plan yapma vurgusu da kitabı soyut farkındalığın ötesine taşır. Yine de yoğun kaygı, depresyon, travma ya da bağımlılık gibi durumlarda bu tür bir rehber profesyonel desteğin yerini tutmaz. En gerçekçi yararı. Kişiye kendini suçlamadan kendi döngüsünü tanıma, yorumlarını sınama ve hedefleriyle uyumlu küçük eylemler tasarlama becerisi kazandırmasıdır. Destek olmak isterseniz PhD Judy Ho kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.